Merhabalar Emre Hocam.
Merhabalar.
Nasılsın?
Teşekkürler Anıl Hocam. Sen nasılsın?
Teşekkürler. Uzun zaman oldu görüşmeyeli.
Evet. Bayağı herhalde bir senedir yüz
Aynen
yüze
öyle.
görüşemedik.
Aynen öyle. Artık böyle ülkeler arası Skype'la görüşüyoruz. Nasılsın? Keyifler nasıl Türkiye'de?
Güzel, keyifler yerinde. Türkiye zaten biliyorsun güzel. Oralar, asıl oralar nasıl?
Buralar bir sıkıntılı biraz biliyorsun. Türkiye özlemiyle yanıp
Evet.
tutuşuyoruz. Ama bir sıkıntı yok. Her şey güzel. Şimdi
Yani.
biliyorsun Cloud podcast ama aslında videolu şeklinde ilerliyor. Bir seri ben kendi kişisel olarak yapıyorum.
Evet.
Burada da genellikle Microsoft bulutuyla alakalı Türkiye'de yetkin, tecrübeli ve özellikle MVP'lerle görüşmeye çalışıyorum. Bu
Evet.
noktada da aklıma tabii ki ilk gelen isimlerden birisi sensin. Çünkü
Teşekkürler Anıl Hocam.
düşününce geçmişe baktığımızda bayağı aslında ta 2007'lerden, 2006'lardan gelen bir tanışıklığımız var. O zamanlar biliyorsun sektör bayağı küçüktü. Community yok denecek kadar azdı. Hatta yoktu
Doğru.
neredeyse. O zamandan gelen bir tanışıklığımız var ve senin de geniş ürün yelpazenle birlikte destek olabileceğini düşündüm. Çünkü bazı aralıklarda baktığımda sen exchange uzmanı olarak çıkıyorsun karşıma. Bazı zamanlarda baktığımda Active Directory uzmanı olarak çıkıyorsun. Şimdi son zamanlarda buluta yöneldin. Yelpaze oldukça geniş bildiğim kadarıyla ama bu
Doğru.
bence çok büyük bir artı. Çünkü bulutu konuşurken de bu yelpazeye hakim olmak hem infra tarafında hem on-premise tarafında hem de bulut tarafında oldukça önemli.
Doğru.
İstersen şeyle başlayalım. Bugün Hybrid Cloud'ı konuşacağız. Hybrid Cloud tabii deniz derya yani birçok çözüm var içerisinde. Ama genel olarak neler anlıyoruz Hybrid Cloud'dan ve Microsoft'un vizyonu nedir burada ondan bakacağız. Ama hızlıca istersen bir girişle başlayalım. Emre Aydın kimdir?
Tabii.
Çünkü Emre Aydın yazınca Google'a biliyorsun senin yıllardır yaşadığın sıkıntı oluyor. Hep şarkıcı Emre Aydın geliyor. O yüzden mail adreslerin, Facebook'un falan hep sıkıntılı biliyorum o acıyı
Eyvallah.
çalın. Ama genel olarak Emre Aydın ne yapıyor? Nasıl başladı? Şu an nerede çalışıyor ve hangi teknolojilere fokuslanıyor? Biraz bir bahsedersen süper olur.
İlk olarak herkese merhaba. Anıl Hocam, sanırım orada saat çok erken.
Evet, teşekkür ediyorum tekrardan bu saat.
Bundan dolayı daha sana teşekkür ediyorum. Biraz Türkiye saatine göre planlayınca seni biraz zorladık ama
Olsun.
umarım daha sonraki sohbetlerimizde aynı duruma düşmeyiz.
Ben de umuyorum.
Ben çok kısa kendimi tanıtayım. İlk olarak sana teşekkürler. Bu sohbetlerin arasında bana da yer verdiğin için. Biliyorum ki çok değerli başka arkadaşlarım da var çünkü bu seri içerisinde. Ben çok kısa kendimi tanıtayım. Bu sektörde uzun zamandır bulunuyorum. Biraz geçmiş dönemdeki yaptıklarımdan biraz bahsedeyim. Akabinde zaten biraz daha teknoloji konuşmaya başlayalım. Emre Aydın yaklaşık yani 15 senedir bu sektörde aslında sürekli teknik tarafta var olmuş birisi. Geçmiş zamanlarda işte Active Directory Exchange, işte bu şu anki adı Skype olan ürünün ilk isimlerinden bir tanesi LCS'ti. Çok eskiler hatırlar, yeniler hatırlamaz ya da bilmez, bilmeyebilir. Bu iletişim ürünleri, firewall ürünleri, eski zamanlarda IZA Server diye bir ürün vardı mesela. Çok çok tabii
Monster
eskiler kaldı. Şu
kaldı.
an genelde proxy olarak kullanılan bir firewall ürünüydü. Daha forefront yokken ki kullanılan ürünlerdi. Forefront ürün ailesinin ortaya çıkmasının belki de ana yapı
Sıkıntı
taşlarından bir tanesi olmuştu. Bu ürünler temelde ve bu ürünler etrafında var olan farklı Microsoft ürünleriyle aslında ben kariyerime başladım. Biraz networking, biraz yazılım vesaire. Fakat yıllar içerisinde tabii Microsoft'un ürün ailesi çok değişti. İşte forefrontlar geldi, işte system center'lar daha genişledi, büyüdü. Geldiğimiz gün itibariyle şu anda işte Azure, Microsoft'un Azure'unu çok sıklıkla konuşuyoruz. Daha doğrusu cloud'u çok sıklıkla konuşuyoruz. Benim tecrübelerim de yani know-how diyelim bu alanlarda yıllar içerisinde genişledi, büyüdü. Şu anda geçmişe dönüp baktığımda aslında çok fazla ürüne hakim olduğumu görüyorum. Ve gün itibariyle de aslında daha çok büyük ihtimalle birçok ülkede de durum farklı değil. Cloud ürünleriyle işler yapıyoruz. Ve cloud ürünlerinde çok fazla tecrübe kazanıyoruz. Aslında durum bu benim tarafımda.
Güzel, süper. Şu anda da zannedersem yine teknik bir pozisyonda çalışıyorsun değil mi?
Doğru. Uzun zamandır bilgi adamdaydım. Birçok kişi biliyor zaten. Yani yaklaşık 10 seneye yakın bir süre bilgi adamda çalıştıktan sonra yaklaşık bir senedir de Comparex Türkiye'deyim. Comparex global bir firma, bir Alman firması. Global bir LSP aslında, global bir LAR, Large Account Reseller dediğimiz firmalardan. Türkiye'de de şu anda Türkiye bacağını yaklaşık senedir var olan bir firma, Türkiye bacağı. Ben de yaklaşık bir senedir Comparex Türkiye'deyim. Comparex Türkiye'de teknik tarafta Microsoft ürün ailesinin yöneticiliğini yapıyorum. Ve ekibimiz giderek büyüyor, işler giderek büyüyor. Comparex globalde de bir cloud partneri. Bundan dolayı Türkiye ayağı da aslında vizyonu cloud ürünleriyle çözümler geliştirdik. Biz de bu çözümleri geliştiriyoruz.
Güzel. Aslında bunu daha çok göreceğiz bence. Türkiye emerging market diyorlar yurt dışında Türkiye için. Hem yüksek karlı hem büyük bir market payı olan bir ülke durumunda aslında ve farklı farklı firmaları da bence yakın zamanda bu bulut odaklı satın almalarda veya Türkiye'ye girişlerde bence göreceğiz diye düşünüyorum.
Evet, yani yakın zamanda belki duyacaksınız. Türkiye'de geçmiş dönemde çok büyük diyebileceğimiz bazı firmalar şu an el değiştirme arifesinde.
Evet.
Yakın zamanda zaten hani duyuldu aslında ama yakın zamanda çok daha geniş bir kitle bunları duyuyor olacak. Çok böyle el değiştirmez olmaz denilen firmalar global firmalar tarafından satın alınmış olacaklar.
Evet.
Bunları da zaten şu anda aslında yaşıyoruz. Pazar giderek büyüyor aslında, öyle söyleyebilirim. Yani lokal tedarikçilerin kontrolünden çıkıp biraz daha global bir pazar olma yolunda ilerliyor. Türkiye'deki özellikle bilgi, IT sektörü, bilişim sektörü.
Bence bilgi işlem çalışanları için bu çok güzel bir haber diyebilirim yani. Daha globale...
Şimdi orayı anlatacağım. Çok göreceli olabilir. Yani beklentiler farklı olabilir. Ama benim kişisel görüşüm, global bir firmada çalışmak, global vizyon ile firma, yol alan bir firmada bulunmak, herhangi bir kademesi olabilir bu. En alttaki herhangi bir kademe de olabilir. Çok üstteki bir kademe de olabilir. Bence iyi bir şey.
Evet, iyi bir tecrübe. Peki o zaman konuya girmeden önce ben özellikle bir konudan daha bahsetmek istiyorum. MS Auto'dan biraz bahsedersen çok sevinirim. Çünkü benim için MS Auto'nun yeri çok ayrı bir kere. Çünkü hatırlıyorum 2006'lar mıydı, 2007'ler miydi? Daha MS Auto böyle yeni kurulmuştu zannedersem.
Evet, evet.
Seninle tanışıklığımızda benim sana bir mail atıp ya böyle bir şey var, ben de burada bir şeyler yazayım. Nasıldır, nedir falan diye yazmam ve senin çok güzel bir şekilde cevap vermen, ardından arkadaşlığımızın başlaması ve MS Auto aslında benim sektöre girişimle birlikte, belki de Türkiye'de komünitelerin oluşmaya başlamasıyla birlikte kurulan ve hala da ayakta olan bir yapı aslında.
Evet.
Benim için dediğim gibi çok önemli, çünkü o zamanlar ben hatırlıyorum ya, şöyle bir forum mu kursak işte, Türkiye'de mesela System Center, SMS, MOM, hiç kimse anlatmamış bunları, ne yapayım falan derken
evet.
MS Auto'yu görmüştüm. Biraz hayal kırıklığı olmuştu. Ama ondan sonra ya bari destek verelim, ne güzel adamlar yapmış diyerek başlamıştık sürece. Sen birazcık bahseder misin? MS Auto bayağı bir süredir ayakta, şu anda da evet, devam ediyor ve devam edecek diye düşünüyorum herhalde.
Doğru. MS6.org bir IT portalı, bir bilişim portalı, teknik bir portal. Ve işte bu 2005 senesine kadar geriye gidiyor aslında. Yaklaşık işte 10 seneyi aştı. 10 seneyi aşkın süredir bu teknik portal ayakta. Hocam dediğim gibi ilk versiyonları oldukça kötüydü. Yani database olmadan sadece ClearText yani Notepad'de yazıp sonra uzantıları HTML yapıp web server'a koyuyorduk. Yani bu şekilde çalışan bir yapıdan şu anda koskoca bir teknik portala geldi tabii yıllar içerisinde. Bizimle beraber o da büyüdü. Yani bizim özellikle benim çocuğum gibi ben öyle çoğu zaman öyle görüyorum. Sıkıldığım zamanlarda oluyor tabii.
Tabii.
Yani çünkü gerçekten bir emek var, zaman gerektiriyor, zaman harcıyoruz. Fakat şunu görüyorum, birçok kişiyle de benim özellikle tanışmama vesile olmuş olan bir portal. Özellikle Türkiye'deki bilişim sektöründe çalışan, geçmiş dönemde özellikle teknik pozisyonlarda çalışmış olan birçok kişiyle bir şekilde temas edebilmişiz bu portal sayesinde. Kimisiyle yüz yüze görüşmüşüz, tanışıp arkadaş olmuşuz, dost olmuşuz. İşte Anıl Hocam senin gibi özellikle. Kimisiyle en kötü bir mailleşmişiz, bir sorununu çözmüşüz. Kimisiyle de bir seminerde karşılaşmışız. Orada ayaküstü ufak bir konuşma yapmışız ve çok fazla kişiye temas edebilmişiz. Ve şu anda işte Türkiye'deki belki de en büyük komitelerden bir tanesi. Ve içerisinde işte teknik makaleler, yazılar, teknik haberler, duyurular, zaman zaman yaptığımız seminerler oluyor. Bunların video kayıtları, podcastler oluyor. Bunların kayıtları, webcastler, geçmişte webcastler yapmışız. Bunların kayıtları. Yani bir bilgi hazinesi aslında. Bilgi küpü. Ve şu anda da yani giderek daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Daha fazla insana hala ulaşmaya çalışıyoruz. Ve tamamen ücretsiz bir portal. Belki de en önemli artılarından bir tanesi de bu. Böyle çok kısa özetleyebilirim aslında.
Süper. Umarım aynı şekilde devam eder. Çünkü sadece tanışmaya vesile olmadı bence. Birçok arkadaşın da ben de dahil kariyerinde de önemli adımlar atarken MS Auto hep oradaydı. MS Auto da bir şekilde destek oldu. Yani bir mutualist ilişki vardı aslında IT
Kesinlikle.
prolarla MS Auto arasında. O yüzden aynı şekilde devam eder. Benim geçmişe dair güzel anılarımdan bir tanesi. Hala da
Kesinlikle.
bir süredir farkındayım, makale göndermiyorum ama umarım yakın zamanda toparlayıp atacağım. Ama herkesin MS Auto'da en azından bir geçmişi vardır diye düşünüyorum IT proların Türkiye'deki. Bir şekilde
Kesinlikle.
girmişlerdir, makale okumuşlardır, katkıda bulunmuşlardır. O yüzden tekrardan teşekkürler böyle bir portali ayağa kaldırdığın için.
Yani ben de teşekkür ediyorum.
Şimdi hızlıca istersen başlayalım teknik tarafı konuşmaya. Bugün Hybrid Cloud konuşacağız. Hybrid Cloud'ı konuşmadan önce tabii bulutun detaylarına girebiliriz ama bence artık Türkiye'de birkaç senedir ben de oradayken anlatıyorduk. İşte bulut tipleri nedir? Private'ı, Public'i, Hybrid'i bunları çok konuştuk. Artık herkesin aklında genel olarak neler yapabildiğine dair, bulut tiplerinin hangi alana odaklandığına dair bir fikir vardır diye düşünüyorum. Ama benim gördüğüm Hybrid Cloud'ı konuşma istememin sebebi aslında sen de bu öneriyle geldin. Ben de çok hoşuma gitti çünkü yurt dışında da gördüğüm benim buradaki müşterilerde, buradaki Microsoft'un vizyonunda veya diğer vendorların vizyonunda hep Hybrid Cloud var. Çünkü günün sonunda bence Microsoft da bunu belki çok geç anlamadı ama bir süre o buluta geçişten sonra bir anladı diye düşünüyorum. Hybrid Cloud'ın asıl müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bulut tipi olduğunu fark etti diyebiliriz. Çünkü Azure'un ilk ortaya çıktığında işte IaaS yokken veya daha sonra IaaS ortaya çıktığında Microsoft müşterilere gidip diğer vendorlar da bu şekilde gelin tüm kaynaklarınızı buluta taşıyalım. Her şey bulutta çok güzel. Bulut harika buraya gelsenize gibi bir bakış açısı vardı. Fakat daha sonra anlaşıldı ki public cloud herkes için her zaman çözüm olmayabiliyor. Yani
Doğru.
sadece regülasyondan bahsetmiyorum. Hiç regülasyona tabi olmayan şirketler bile bazı kaynaklarını lokalde tutup performans olabilir, başka şeyler olabilir. Development life cycle'larını lokalde tutup belli kaynakları sadece buluta çıkarmak isteyebiliyor. Bu noktada bence Microsoft çok hızlı bir aksiyon aldı ve aynı o System Center 2012 bundle'ına büründürdüğü gibi bir Hybrid Cloud, o Cloud OS ile gelen yapıya benzetiyorum ben. Hybrid Cloud diye bir vizyon ortaya çıkardı. Ve dedi ki benim ürün portföyüm buradadır, bir sürü çözümüm var. Sen o mesela sen de bilirsin bir tane slide vardır onu çok severim. 3 farklı müşteri tipi için, yani service provider için, on-premise'de data center tutacak adam için veya Azure'a taşınacak adam için, üçü için de ben aynı tool setleri, aynı deneyimi sunabiliyorum size diyor. Windows Server, System Center ve yanında gelen işte yönetim araçlarıyla birlikte. Evet. Bu bence çok güzel çünkü diğer vendorlar da bu şekilde. Diğer hardware, mesela ben Hitachi'de çalışıyorum. Hitachi de aynı şekilde. Compute satarken veya işte bir otomasyon çözümü satarken hybrid cloud vizyonuyla gidiyor. Çünkü sadece on-premise, sadece public cloud şeklinde gitmek belli bir oradaki müşteriyi ihtiyacını kaybetmek anlamına geliyor. Şimdi burada birazcık senin içerisindeki detay ürünlere gelmeden, sen hybrid cloud'dan ne anlıyorsun, bundan biraz bahsedersen ve Türkiye'de bunun adaptasyonu nasıl gidiyor veya Türkiye müşteri ihtiyaçlarını karşılamada hybrid cloud sence gerçekten önemli midir? Biraz bundan bahsedersen süper olur.
Şimdi hybrid cloud deyince bazen kişiler, firmalar çok karışık bir şey anlayabiliyorlar.
Evet.
Ya da akılları da oturmayabiliyor IT ekiplerinin. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi hybrid cloud'un aslında işte senin de belirttiğin gibi Microsoft tarafından ya da işte diğer vendorlar tarafından, işte Amazon tarafından ya da işte Google tarafından ya da işte yani birçok vendor var aslında bunu yapan, düzgün şekilde ilk anlarda aktarılmamış olması. Yani ilk anlarda cloud kavramını işte vendorların data center'ları var ve bütün servisleri, firmalar kendi bütün on-prem servislerini bu cloud ortamına, vendorların kendi data center'larına taşınsın diye konuşuldu. Bu şekilde lanse edildi. Ve firmalarda ilk anda bir algı oluştu. Ben bir vendor, bir cloud çözümünü kullanırsam bütün var olan on-prem data center oraya taşımak zorundayım gibi bir algı oluştu.
Aynen öyle.
İlk yıllarda.
Aynen öyle.
Şimdi daha sonra vendorlar şunu anladılar ki, senin de belirttiğin gibi evet, bu bir çözüm olabilir. Bunu kullanabilecek yerler de var. Görüyoruz. Daha dün işte bir firmadaydım. Bütün data center'ını cloud'a, yani Azure'a taşıdık. Müşteri bunu istiyor çünkü. Yani o halde hiçbir tutmak istemiyor. Evet, bu bir çözüm. Fakat bunun dışında yıllar içerisinde lokaldeki data center'da bir takım servisleri barındırıp aynı zamanda cloud'dan da bazı servisleri kullanıp bunların arasında entegrasyon sağlayarak oluşan çözümler ortaya çıktı. Ki aslında bütün data center cloud'a koymaktan daha iyi bir çözüm oluyor çoğu zaman. Çünkü zaten şu an bir aslında geçiş dönemindeyiz, öyle değil mi? Yani cloud dediğimiz kavram bizim hayatımıza ne zaman girdi? İşte 2007, 2008, hadi 2009 diyelim.
Evet.
Geçmişi çok eski değil. O güne kadar kimse bulut dediğimizde işte yani havada, gökyüzündeki bulut akla geliyordu sadece. Fakat bu geçen yıllarda aslında daha doğrusu eski dönem yapılmış yatırımlar, on-prem'e yapılmış yatırımlar da birdenbire çöp olamayacağına göre, hani atıldığına geçmesi seneler alıyor. İşte nereden baksak 5 senelik ömürleri var cihazların, kullanım ömürleri var. Şu an bir geçiş dönemindeyiz bundan dolayı. Bundan dolayı on-prem'deki bir takım sunucuları, donanımları, servisleri hala on-prem'de kullanıp yeni yatırımlarda cloud servisleri biraz daha müşterilerde, müşterilerimizle konumlandırıyoruz. Bu şekilde müşteri bir saving yapıyor. Cost cutting yapmıyor, saving yapıyor. Neden saving yapıyor? İşte belki de alacağı 5-12 GB RAM'li işte bilmem kaç core'lu makine yapacağı yatırımı yapmıyor. Bunu Azure'da kullanmaya başlıyor. Microsoft'un Azure'unda kullanmaya başlıyor. Ya da işte diğer vendorların cloud çözümlerinde kullanmaya başlıyor. Ve en büyük artısı şu: siz on-prem'e bir satın alma yaptığınızda ödemenizi peşin gerçekleştiriyorsunuz. Herhalde bunu daha sonra vergiden vesaire düşmek için de kullanamıyorsunuz. Çünkü artık sahip olmuş oluyorsunuz o mala. Fakat bu cloud çözümlerinin belki en büyük artılarından bir tanesi, parayı zaten kullandıkça ödüyorsunuz, ödemelerinizi kullandıkça yapıyorsunuz ve vergiden düşme şansına da sahip oluyorsunuz. En büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Şimdi durum böyle olunca şu anda en çok bizim konuştuğumuz senaryolar hibrit senaryolar. Yani bu ne demek? On-prem'de bir takım servislerim var, cloud'da bir takım servislerim var ve bu iki tarafı, yani iki tarafta iki data center aslında. Cloud deyince aslında akla gelmesi gereken bu. Yani işte Azure diyoruz. Aslında Microsoft'un data center'ları. Ya da Amazon diyoruz. İşte Amazon Web Services diyoruz. Amazon
Bu
aslında.
aralar bir tane şey var, böyle resim paylaşılıyor şey diye. Cloud aslında büyülü bir şey değil, sadece başka bir yerde çalışan bir bilgisayar
Doğru.
falan diye.
Doğru.
Ona benziyor
Kesin,
dedim.
kesinlikle doğru. Ve biz ne yapıyoruz? İki tane data center kullanmaya başlıyoruz temelde. Yani bu Türkiye'de sizin gidip de işte lokal bir tedarikçiden alacağınız bir data center hizmetinden çok farklı değil temelde. Temel olarak bu aslında ve bu iki data center birbirine bağlıyoruz. Yeri geldiğinde bunu web servislerle bağlıyoruz. Yeri geldiğinde VPN hat ile bağlıyoruz. Yeri geldiğinde işte tabii vendorların çok farklı çözümleri var. İşte Microsoft tarafında Express Route dediğimiz bir çözüm var. Biz Express Route'la bağlıyoruz. İki data center birbirine bağladıktan sonra artık siz nereden neyi kullanırsanız kullanın. Bu çok önemini yitiriyor aslında. Artık burada temelde sizin ne kadar hangi servisi, daha doğrusu elinizdeki servisi hangi data center'ınıza koyduğunuzda ne kadar saving edeceğinize kalıyor konu. Ve bunun firmalar zaten bunun kararını veriyorlar. Temelde.
Aslında bu nokta çok önemli çünkü bu direkt hadi biz hibrit cloud yapıyoruz demekle olacak bir şey değil. Vendor tarafından bahsediyorum. Hem public cloud tarafındaki hem de on-premise tarafındaki kaynakları yönetebileceğin aslında aynı deneyimle yönetebileceğin aynı toolsetlere sahip olman gerekiyor. Sıkıntı burada. Yani sen
Evet.
lokalde virtualization ortamını yönetiyorsan atıyorum. Aynı tool içerisinden public cloud'ını da yönetmek bana göre bir hybrid cloud bakış açısı. Veya
Kesin.
lokalde bir monitoring çözümün varsa, lokal sunucularını monitör ediyorsan, log analitik yapıyorsan, public tarafta da bunu
Doğru.
yapabiliyor olman veya public taraftan bunu yapabiliyor olman hybrid cloud bakış açısı. O yüzden aslında basit bir konu değil. Hem müşteri için, müşteri tarafında bence çözümler olması açısından başarılı fakat vendor tarafında basit bir konu değil. Aynı toolsetleri, aynı deneyimi sağlayacak ürün yelpazesine sahip olmak gerekiyor. O zaman istersen birazcık detayına girelim. Yani hybrid cloud dediğimizde Microsoft vizyonunda hangi çözümler var onlara bakalım. Çünkü çok güzel anlattın. Dediğin gibi hem on-premise hem de public tarafta kaynaklar olabilir. Bunlar web servis olabilir, işte application olabilir veya veri tabanı olabilir. Bunlar birbirine aynı lokasyonda veya birbirine bağlı dediğin gibi Express Route mesela o dediğin application'ı bulutta tutayım ama backend veri tabanı lokalde olsun senaryosunu çok güzel karşılayabilecek. O
Evet.
aradaki işte response time'ları oldukça düşürebilecek çözümlerden bir tanesi. Microsoft'un bu noktada benim bildiğim yeni bir aslında bakış açısı var Hybrid Cloud diye ve yeni de ürünler ortaya sunmaya başladı.
Doğru.
Birazcık onlardan bahsedelim istersen. Ama şöyle ayırabiliriz galiba. Bir Office 365 tarafımız var. Office 365 biliyorsun
Evet.
Azure'dan önce devreye girdi Türkiye'de ve
Evet.
inanılmaz bir adaptasyonuna gidiyor. Benim hiç beklemediğim kadar müşteriler adapte oldular. Çok enterprise yapılar da hızlı bir şekilde geçiş sağlıyor. Çünkü baktığında İngilizler şöyle diyorlar. No brainer yani. Yapmaman için gerçekten sıkıntı olması lazım diyorlar. O yüzden Office 365'te de aynı şekilde bir hibrit çözümümüz var. Sadece her şeyi buluta taşıma gibi bir senaryo yok. Ama bunun dışında da Infrastructure as a Service tarafında da gene bir hibrit çözümümüz var. Biraz bunlardan bahsedersen süper olur aslında.
Şimdi Anıl Hocam şöyle aslında konu. Konu çok karışık değil temelde. Temelde biz Microsoft'un daha doğrusu biz derken Microsoft'un cloud çözümleriyle şunu yapabiliyoruz. Şimdi on-prem'de aktif direktörü kullanıyor firmalar. Yani kullanmayan firma yok. Neredeyse %100'e yakın kullanım oranı. Ve aktif direktörü ile ne yapıyor firmalar? On-prem'deki ortamlarını daha yönetilebilir hale getiriyorlar. İşte polisilerle yeri geldiğinde, yani farklı yöntemlerle daha yönetilebilir hale getiriyorlar. Ve temelde ne yapıyorlar aslında? Aslında kimlik yönetiyorlar. Firmalar kimlik yönetiyor aslında. Yani kimlik dediğimiz nedir? İşte emre.aydin@domain.com. ya da anıl.erduran@domain.com. Temelde bu. Hibrit Cloud'un başladığı nokta da aslında kimlik. Yani çoğu firmaya ben gidiyorum ziyaretlerinde, şunu görüyorum. İşte SQL'i on-prem'de tutalım, uygulama Azure'da çalışsın, Azure'da web sayfası olarak dursun. Bu bir senaryo, yapılabilir. Bu da bir hibrit senaryo. Fakat temelde biz bir şirketin cloud'a bir data center'ını daha koyuyorsak ve on-prem data center'la burayı bağlıyorsak ve burada bu iki data center ile beraber biz kullanıcılarımıza bir takım servisleri veriyorsak kullansınlar diye, temelde en başta kimlik yönetimini düzgün şekilde tasarlamamız gerekiyor. Bunu yaparken de işte on-prem'deki Active Directory'yi kullanarak Azure'a ya da Office 365'e içerideki kimlikleri sync etmekle işe başlayabiliyoruz. İşte ilk adı DirSync olan, şimdi Active Directory Connect olan bir takım tool'larla içerideki on-prem'deki kimlikleri cloud'a sync ediyoruz. Çünkü neden? Örneğin Office 365'ten bir örnek vereyim. Bu arada dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Çok çok iyi bir servis. İlk zamanlarda belki bir takım eksikleri vardı. Fakat geldiğimiz gün itibariyle kusursuz bir servis haline geldi. Mail hizmeti kusursuz, anti-spam özellikleri kusursuz. Geri kalan işte Skype'dir. Skype yine kusursuz. Çok çok iyi. Yani ben daha yakın zamanda on-prem bir Skype tasarımı gerçekleştirdim. Müşterimin dediği tek cümle şuydu: bütün sistem high available olsun ve enterprise voice'u da kullanmak istiyorum dedi. Ve çıkarttığımız tasarımda
çıktı.
Evet. High available ve enterprise voice ile beraber 11 tane sunucuyu koyduk. Evet. Ve bu high available minimum konfigürasyon. Hani biz istiyoruz ki sunucu sayısı 15'e kadar çıksın. Riskleri tamamen sıfırlayalım. Hani on-prem'de böyle gerçekler varken Office 365'teki Skype ürünü, Skype online ürünü bence kusursuz hizmet verebilir durumda. Ve işte şimdi ürünleri saymayayım tek tek. 365 ile beraber gelen birçok ürün var. Oldukça iyi ve Türkiye'de de şu anda temel kullanım amacı Office 365'in tabii ki Exchange Online. Çünkü neden? Geçmiş yıllarda firmalar gerekli yatırımları yapmadıkları için ya da yeterli personel tutmadıkları için bir takım sıkıntılar yaşadılar Exchange sunucularında. Bunları tamamen bertaraf ediyorlar şu anda. Evet. Bu işleri gerçekleştirerek. Şimdi başa dönecek olursam aslında elinizde kimlikler var ve biz Azure'da 365'te ya da benzer servislerde şunu yapabiliriz. Gidip orada create new account deyip account yaratabiliriz. Lokalde emre.aydin@domain.com domain.local kullanıcım vardır. Gidip 365'te create new account deyip emre.aydin@domain.com diye bir kullanıcı yaratabilirim. Fakat bu şuna şöyle bir sıkıntıyı ortaya çıkartıyor. On-prem'de kimlikler var. Yönetiyorum bir şekilde. Bir de cloud'da artık kimlikler var. Bir de onları yönetmem.
En basit mesela password senkronizasyonunu arka tarafta halletmemiz gerekiyor.
Evet. Şimdi bundan dolayı on-prem'deki kullanıcıları cloud'a sync ederek tek merkezli user yönetimine bunu bu şekilde tasarlayıp password'leri de bu çerçevede sync edip tamamen aslında yönetimi tek merkezden gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi detaylarına girecek kadar belki vaktimiz yok. Daha sonra hani bu kaydı dinleyenler, izleyenler bizlere zaten ulaşırlar. Ve bu şekilde ne oluyor? On-prem'de user yine on-prem direktörüm üstünde yönetiyorum. Fakat user 365'teki servisleri de aynı user kullanabilir hale geliyor. Yani gidiyor oradan Exchange Online'ı kullanabiliyor ya da Skype'ı kullanabiliyor ya da işte diğer servisleri kullanabiliyor.
Aslında bir anlamda hibrit bir identity'ye sahip olmuş oluyor bu ilk aşamayla birlikte.
Kesinlikle. Yani hibrit cloud deyince aslında şeyler var. Senaryolar, farklı senaryolar. Bu da bir senaryo. Yani ilk ne demiştik? Web sayfası ve SQL Server demiştik. Bu da bir senaryo. Bunları çoğaltabiliriz. Çok fazla senaryo çünkü senaryo ortaya çıkartabiliyoruz. Bunları destekliyor cloud çözümleri. Ama en önemlisi belki de hibrit cloud'un belki de başladığı yer, en önemli konu bence kimlik yönetimi. Doğru kimlik yönetimiyle diğer bütün servisleri doğru şekilde yapılandırabiliyoruz. Çünkü işte en basit örneği kimlikleri ne yaptık? Sync ettik. Artık 365'teki servisleri de lokaldeki kimliklerle kullanabilir haldeyim. Akabinde dilersek şöyle şeyler yapabiliyoruz. Mesela Multi-Factor Authentication diye bir özellik var. Yine Azure'la beraber gelen özelliklerden bir tanesi bu. Multi-Factor Authentication, işte hepimiz aslında bunu günlük hayatımızda kullanıyoruz. Belki adını bilmiyoruz. Bu bankalardan gelen doğrulama SMS'leri var. Yani ben internet bankacılığı kullanıyorum. Sayfaya girdiğimde bana SMS atıyor. SMS'te gelen kodu da tekrar login olmak istediğim sayfaya girdiğimde login olabiliyorum. Yani bunun adı Multi-Factor Authentication. Ve şu an Türkiye'deki bankacılık sisteminde çok böyle bilindik bir konu oldu bu zaten. Bunu mesela bu özellikle Azure'la beraber kullanabiliyoruz. Şimdi bizim artık kimliğimiz tek. Nereden geliyor? On-Prem Directory'den geliyor. Bu ek bileşenlerle daha da zenginleştirebiliyoruz. O çerçevenin eksik kalan alanlarını bu tarz özelliklerle doldurabiliyoruz. İşte bu Multi-Factor Authentication olabilir. Çift doğrulama, iki yönlü doğrulama yapabilirim. Ya da Azure Active Directory Premium dediğimiz bir özellik var mesela yine. Hani daha fazla yönetmek istiyorsak kullanıcı kimliğini, daha fazla iş yapmak istiyorsak kullanıcı kimliğine dair Azure Active Directory Premium'u kullanabiliyoruz. Şimdi insanlar, belki bu kaydı dinleyenler, ya lokalde bir on-prem Active Directory'm vardı, bir de Azure'da mı Active Directory sunucuları açacağız? Böyle bir şey yok. Azure Active Directory Premium bir servis. Ve bizim on-prem'deki direktörümüzü destekler şekilde çalışıyor şu an. Yani ben gidip Azure Active Directory Premium içerisinden örneğin geriye dönük olarak, yani geriye dönük derken kullanıcı, normal şartlarda kullanıcının şifresini, password'unu ben on-prem direktörde resetleyebiliyorum. Yani, Azure Active Directory Premium'la beraber artık cloud'da da şifre, password reset operasyonu gerçekleştirebilir hale geliyorum. Hatta bunu otomatikleştirebilir hale geliyorum. Yani kullanıcı beni password resetlemek istediğinde beni, yani IT departmanını ya da bilgi işlem departmanı aramak zorunda kalmıyor.
Kendisi aslında gidip, bölüyorum. IT'deki en önemli tasklardan bir tanesi. En çok zaman alan tasklardan bir tanesi. Normalde tabii, bunu biz aslında on-premise bir Active Directory ile yapmak istediğimizde biliyorsun, güvenliği düşünmemiz lazım. İşte firewall'un önüne DMZ'e bir tane sunucu koymak lazım. Dışarıdan QoS'leri alacak gibi. Var böyle çözümler, fakat önemli bir yatırım yapmak gerekiyor oraya. Third party bir yatırım yapmak gerekiyor. Ama aslında hybrid identity çözümüne Azure Active Directory ile birlikte sahip olduğunda, premium'la birlikte ön taraftaki o front-end servisi, Active Directory servisini, o artık senin Active Directory'nin front-end'deki servisi, kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri için kullanabiliyorsun. Ve doğru, bu değişiklik otomatikman lokal Active Directory'ne sync oluyor. Bence çok önemli tasklardan bir tanesini ITC arkadaşların elinden alıyor diye düşünüyorum. Yani onların işini kolaylaştırıyor diye düşünüyorum ben.
Anıl Hocam, bir önceki cümlen hiç hoş olmadı.
Farkındayım canım. O klasik şeydir zaten. Sanallaştırma geldi, işsiz kalacağız. Bulut evet, geldi, işsiz kalacağız. O yılların şeyidir, geyiğidir.
Yılların geyiğidir. Fakat hani geldiğimiz gün itibariyle durum öyle olmadı. Belki bir 5 sene önce, evet 5 sene önce de aynı şeyi konuşuyorduk. Kimse işsiz kalmadı. Hatta daha fazla insana ihtiyaç var şu anda. Çünkü yani şey var gerçekten de. Cloud'da çok fazla çözüm ortaya çıktı. İlk zamanlardaki gibi değil. Belki bir takım servisler kusursuz hale geldi ama çok fazla servis ortaya çıkıyor. Yani bana her hafta bir tane Microsoft'tan mail geliyor ve İşte Azure'da şunu devreye aldık. Azure'da bu servis artık kullanılabilir durumda.
Ya Azure'da şu 500'e yakın servis çıkmış ya sadece Azure'da.
Evet. İşte bu ne demek aslında? Yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Yani belki de bizim şu anda farkında olmadığımız çok niş alanlar var ve buralara yatırım yapmak gerekiyor temelde. Ya kimse işsiz kalmayacak, öyle söyleyebilirim.
Ben burada biraz acımasız olacağım aslında. Kötü polisi oynayayım diyorum. Bence güzel bir şey. İnsanlar birazcık da kendini geliştirmesi, yeni teknolojiye adapte olması gerekiyor. Eğer bulut, ben hiçbir şekilde buna inanmıyorum, hiçbir yere gitmeyecek. Ben yıllardır işte lokal Active Directory'imle veya printer'ın sorununu hallederek hayatıma 30 sene devam edebilirim gibi bir bakış açısı varsa, bu arkadaşlar sıkıntıya girecekler. Ben bunu söyleyebilirim. Çünkü kendilerinin de teknolojiyle birlikte trendi takip ederek geliştirmeleri gerekiyor. O yüzden bu arkadaşlar için çok büyük fırsatlar var ama diğer arkadaşlar için sıkıntı var.
Kesinlikle. Ya katılıyorum tabii şey. Yani yeni teknolojiler var. Buralara yatırım yapanlar yükselecek aslında. Yatırım yapmayanlar ise artık görev sürelerini doldurmuş olacaklar. Öyle söyleyeyim. Hani kibarca. kimse üstüne bulunmasın. Temelde bu. Ve ya yani şöyle gerçekler var tabii. Hybrid cloud deyince bu çok fazla şeyi kapsıyor, içerisine alıyor. Örneğin işte yeni ürünler var. OMS gibi mesela. Operational Management Suite diye geçiyor bu. Bizim on-prem'de kullandığımız SCOM'un, yani yıllardır eski adı MON olan, işte daha sonra SCOM olan ürünün aslında cloud versiyonu. Fakat biraz light şu anda.
SCOM'un şu an extension gibi aslında. Ben öyle bakıyorum. SCOM'un bir extension'ı gibi buluttaki.
Kesinlikle. Henüz oldukça light SCOM'a göre kıyasladığımızda feature anlamında. Fakat Microsoft'un gitmek istediği nokta aslında on-prem'deki ürünleri ürünlere ihtiyacı yavaş yavaş ortadan kaldırmak. Yani bu aktif direktörüye kadar da gidecek bu konu. Hani sadece şey değil, SCOM, işte SSCM, UBU falan filan değil. Bunların tamamını şu an nasıl Exchange sunucusu, lokalde on-prem Exchange sunucusu kurmak isteyen firma sayısı giderek azalıyor. Bu bir gerçek. Hani ben yıllarca Exchange adminliği yapmış birisiyim. Yıllardır Exchange adminliği yapmış birisiyim. Hani üzülüyorum aslında, fakat bu bir gerçek. Giderek diğer ürünler de aynı durumla karşı karşıya kalabilirler. Microsoft'un çünkü yapmak istediği yavaş yavaş her şeyi servis haline getirmek ve firmalara, müşterilerine bu şekilde kullanmak. Yani lokalde hiç mi bir şey kalmayacak? Kalacak tabii ki. Kullanmak isteyen firmalar yine kullanabilecekler. Ürünlerin yeni versiyonları yine çıkacak. İşte mesela Exchange, evet Exchange online olarak kullanabiliyoruz ama Exchange'in 2016 versiyonu da var. Bunlar gerçekler.
Ama şeye bakıldığında bölüyorum hocam. Yani feature set'e ve Microsoft'un kendi internal dedikasyonuna baktığımızda Office 365'e fokuslanan engineer'lar veya işte kaynakla Exchange'i bence artık karşılaştıramayacak seviyedeyiz. Çünkü yani 2016 okey ama bir sonraki versiyonda belki de Office 365 daha fazla feature set'le gelecek diye düşünüyorum. Bir de senin söylediğin çok doğru. Microsoft lokalde belki çözümleri bırakacak ama management anlamında en azından hibrite gidecek diye düşünebiliriz. Burada tabii mesela sorular geliyor yurt dışına, System Center'ın akıbeti ne olacak diye. Çünkü System Center biliyorsun tamamen on-premise. Aslında on-premise fakat multi-tenancy desteği falan da çok başarılı olmayan, sadece lokalde tek bir tenant, tek bir işte identity'yi yönetebilecek şekilde tasarlanmış bir management çözümü.
Doğru,
ama
doğru.
Yapı ilerliyor. Şu anda bulutta da bir sürü kaynağımız var. İşte service provider tarzı müşterilerde farklı farklı tenantlar var. Bu noktada system center birazcık insanların kafasında soru işareti oluşturuyor. Bence bu soru işareti biraz daha oluştu son dönemde. Çünkü biliyorsun Azure Stack geldi. Evet. Gelmek üzere. Benim en büyük heyecanlandığım ürünlerden bir tanesi. Yani bir Office 365 kadar heyecan duyuyorum en azından. Çünkü yapıyı tamamen değiştiriyor. Biliyorsun Windows Azure Pack'le biz şey diyorduk. Public Azure'u lokale getiriyoruz diyorduk ama arka planda o sadece portaldi. Sadece bir portal deneyimiydi. Şu anda Azure Stack'le Microsoft diyor ki Public Azure'un aynısını SDK'leriyle, API'larıyla, Table Blob Storage'larıyla lokale getiriyorum diyor.
Evet. Ve
biliyorsun Public Azure'da System Center yok yönetmek için.
Evet.
Arka tarafta. Ve evet. Azure Stack'te de System Center yok.
Evet.
Böyle farklı şeyler var. O yüzden dediğin gibi management tarafında en azından hybrid management'a doğru Microsoft birazcık kayıyor. O dediğin gibi hybrid identity management çok önemli. OMS SCOM'a bir extension dediğin gibi. Office 365'te hybrid senaryoları oluşturabiliyoruz. Yani illa tamamen buluta taşınayım demek gereksinimi kalmadan da lokalde belli servisleri tutup, belli mailboxları tutup hybrid'e geçebiliyoruz. Azure Stack de gene aynı şekilde tamamıyla bu hibrite odaklanan bir yapısı var. Aslında developerlar için bence inanılmaz Azure Stack'in bakış açısı, sen de biliyorsundur çünkü.
Evet.
Şu an biz insanlara ne diyoruz? Özellikle developer takımına public cloud servislerini kullanırlarsa development life cycle'ları çok önemli ölçüde işte kısalıyor. Agile development'a geçebiliyorlar. Çünkü adam saniyeler içerisinde bir SQL sunucusu açıp içerisinde kodunu yazmaya başlıyor. Infrastructure'ın işte talepleriyle veya işte onu ayağa kaldırmayla uğraşmıyor. Adamın fokusu ne? PHP'de bir uygulama geliştirmek. Buna odaklanabiliyor. Fakat sıkıntı şu. Bunu public Azure servisleriyle yaptıktan sonra eğer bu uygulama internal'da çalışacaksa bu adam bunu tekrardan re-architect etmesi gerekiyor. Lokale konumlandırabilmek için. Çünkü Azure'da sen blob storage'de çalışıyorsun. Lokalde normal disklerin var veya bu tarz bir servisin yok. İşte bulutta cloud servisiyle çalışıyorsun. Lokalde böyle bir şey yok. Azure Stack ise diyor ki ben birebir aynısını lokale getiriyorum. Lokale eğer bunu konumlandırırsan Windows Server, Hyper-V, işte Storage Spaces Direct ile bunu konumlandırırsan demosunu gördüm hatta. Lokale bir uygulamayı publish ettiğinde sadece target'ı değiştiriyor. Target Azure olsun diyor. Aynı uygulama bütün dependency'leriyle birlikte bulutta da tekrardan yaşamaya başlıyor. O yüzden bu da bence hybrid cloud tarafında çok önemli adımlardan bir tanesi diye düşünüyorum.
Doğru. Yani kesinlikle. Çok güzel anlattın hocam. Hiç yani çok yeni bir ürün. Eski versiyonu yani bir takım kısıtları vardı. Çok belki yeterli değildi. Fakat yeni olan ürün oldukça başarılı. Benim de henüz test etme şansım olmadı. Fakat
zaten hani test etmek de imkansıza yakın çünkü 128 GB RAM'li tek bir makine istiyor. Onun üzerine konumlandırman falan lazım. Birazcık sıkıntılı.
Bizde işte on-prem'de bir ihtiyaç var mesela hala. Donanıma ihtiyaç var. Hybrid.
Hybrid evet. Aynen öyle.
Yani bakıldığında bir Azure ürünü aslında. Yani bir cloud ürünü. Azure demeyelim. Bir cloud ürünü. On-prem'de konumlandırıyoruz ve ortak birçok şeyi buradan yönetebiliyoruz.
Aynen.
Yani geliştirmeler hep buralarda ve genelde bizim şu an gittiğimiz yön daha çok hybrid cloud. Bir süre sonra belki 5 sene sonra oturup tekrar on-prem'de neler kalmış diye konuşuruz. Büyük ihtimalle birçok şey kalmamış olacak zaten. Fakat bizim yine bazı servisler için, bazı işler için donanım ihtiyaçlarımız bulunacak. O printerları mesela hala kullanıyor olacağız.
Evet.
Sunucuların
bulutan çıktı almak biraz sıkıntı olabilir.
aynen. Ne bileyim yani network katmanı hala duruyor olacak temelde. Yani switchlere, routerlara yine ihtiyacımız olacak. Yani baktığımızda giderek iç içe giren çözümler ve bu çözümler artık nerede olduğu, nerede çalıştığı çok önemli değil. Yeter ki siz firma olarak ya da IT departmanı olarak kişiler, firmalar ne istediklerini bilsinler. Çözüm yaratması artık eskiye göre daha kolay. Yani önceden sadece SCOM vardı mesela elimizde. Artık biz OMS de öneriyoruz. Neden? Birçok yani belki SCOM'un yanında çok çok küçük kalıyor ama özellik olarak birçok işi de aslında çok hızlı gerçekleştirebiliyor. Yani makinalardaki işte örneğin çok basit bir örnek. Makinalarda yüklenmemiş güncelleme olan makineler hangi makineler? Hani bu tarz raporları hızlıca alabiliyoruz.
OMS'de intelligent packler var değil mi hocam? Yani SCOM'da management packlerimiz vardı. OMS'de ise intelligent packlerimiz var. Yaptığı şey intelligent pack bildiğim kadarıyla aslında birkaç şey içeriyor. Bir management pack içeriyor içerisinde. İkincisi o visual dashboardları içeriyor. Ve detaylarını işte codingini içeriyor. Şu an için sadece Microsoft'un Intelligent Pack'leri var. Yani SQL için veya Active Directory için mesela işte forecasting raporları görebiliyoruz ya da detayları görebiliyoruz. Ama ileride herhalde bu artacaktır diye düşünüyorum. Daha fazla Intelligent Pack'le birlikte.
Yani hatta şöyle güzel bir haber var. OMS için yani Operational Management Suite için Microsoft bunun SDK'sını, SDK'sini çıkartmak üzere. Hani SDK çıktığı anda zaten şimdi OMS'de biz çünkü şey yapabiliyoruz. Mesela Active Directory Health Check ya da Replication Check dediğimiz küçük paketler var dediğin gibi hocam. Bunları alıp kendi dashboardumuza, bunlar ücretsiz paketler hala. Kendi dashboardumuza alıp ilgili sunuculara agent'ı yükleyip burası SCOM'la da entegre edebiliyoruz OMS'i. Hani bu yeni ürünlerin bir de böyle güzel yanları var. SCOM'la işte ne bileyim SSIM ile Intune ile vesaire sistemler kendi aralarında entegre çalışıyorlar.
Yani standalone şansı da var. Direkt hiç lokale yatırım yapmadan da olabilir. Veya lokale yatırım yapmışsa o lokaldeki yatırımın aslında feature setini extend ediyor bu buluttaki çözümler.
Doğru. Aynen öyle. İşte SDK'sı çıkmak üzere. SDK'sı çıktığı anda bu var olan paket kümesi genişlemeye başlayacak. Çünkü herkes oraya artık uygulama yazabilir, yani paket yazabilir hale gelecek. Zaten ondan sonra biliyorsun hani bu telefon, yani mobil dünyadaki marketlerin büyüklüğünü biliyorsun. Belki onlar kadar büyümeyecek ama ciddi şekilde bizim, evet, bizim ihtiyacımız olan birçok raporu burada paket olarak göreceğiz, bulacağız ve kullanabileceğiz. Yani bunlar güzel gelişmeler.
Kesinlikle. O zaman süper. Şimdi nelerden bahsettik? Dediğin gibi çok ürün var. Ama çok güzel özetledim bence. Identity kimlik yönetimiyle girmemiz gerekiyor olaya. Çünkü Intune da kullansak, OMS de kullansak, Azure'un Active Directory Premium'unu da kullansak, Office 365 de kullansak, Microsoft arka tarafta hep aynı identity'yi istiyor. Yani public tarafta bir identity'ni istiyor. O yüzden senin bir kimlik yönetimi, hibrit kimlik yönetimi çözümüyle başlaman bence çok önemli. Ardından Office 365 ile bir hibrit çözümümüz var. Azure Stack geliyor. Gene bir hibrit bulut çözümü. Azure'la tamamen entegre ve development lifecycle'ları için inanılmaz artıları var. Dediğin gibi OMS monitoring çözümü. Aslında sadece monitoring de değil, bir sürü aksiyonu var. Ve çok önemli bir bilgi, dediğin gibi SDK yayınlanmak üzereymiş. Çünkü şahsen ben de biliyorum, biz de bir vendor olarak, mesela Hitachi olarak bizim de management pack'lerimiz var SCOM'da. Evet, ama OMS tarafında şeyi bekliyoruz, SDK'nin yayınlanmasını bekliyoruz ki orada da kendi management pack'lerimizi yayabilelim. Dediğin gibi Active Directory Premium var. Yelpaze çok geniş ve hibrit cloud daha da popüler olacak gibi gözüküyor yakın zamanda diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani konuşmak bir saatte ya da işte yarım saatte, bir saatte, yani kısa sürelerde çok fazla konuya değindik. Belki daha sonraki sessionlarda biraz daha derinleştirebiliriz değindiğimiz konuları.
Kesinlikle.
Ama bence de güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum ben de.
Bence harikaydı. Çok teşekkürler hocam. Son kapatmadan, biliyorum 9'da bir meeting request geldi, toplantı var herhalde. Ona kapatmadan 3 dakikamız var. Senden mutlaka almak istediğim şöyle bir feedback var. Bizi izleyen arkadaşlara, yeni nesil genç DMA'lara vermek istediğim feedback nedir? Yani bir community lideri olarak ve bu sektörün içinde de uzun zamanlar var olmuş biri olarak çok kısa onlar için bir özet feedback geçersen süper olur.
Şöyle, yani özellikle sektöre yeni giren kişiler çok hızlıca cayabiliyorlar. Yani teknik bir personel için konuşuyorum ben. Çünkü hani bilişim sektörü farklı birçok alan var. Fakat özellikle teknik kadrolardaki çalışmaya başlayan kişiler çok çabuk vazgeçebiliyorlar, cayabiliyorlar. Çünkü gerçekten bilişim sektöründe teknik bir çalışan olmak kolay değil. Çok fazla okumaya gerektiriyor, çok fazla test etmeye gerektiriyor. Geceleri mesaisi olan çoğu zaman bir iş. Fakat şöyle bir gerçek var. Bir süre sonra artık bilgi dağarcıkları o kadar gelişiyor ki kişilerin. Bu zorluklar kendini güzel, tatlı, farklı şeylere bırakıyor, yani bu yaşanan zorluklar kendilerini. Benim yeni, özellikle sektöre yeni giren kişilere önerim, çalışmaktan vazgeçmesinler. Okumaktan özellikle vazgeçmesinler. Yeni teknolojilere özellikle yatırım yapsınlar, zaman ayırsınlar, okusunlar ve test etsinler. Test etmek çok önemli bizim yaptığımız işte. Her zaman iyi bir test ortamları olsun ellerinin altında. Gerisi zaten bir şekilde gelecektir. Gerisi bir şekilde olacaktır zaten. Benim hani özellikle sektöre yeni girenlere tavsiyelerim çok kısa bu şekilde olur Anıl Hocam.
Emre Hocam çok teşekkürler tekrardan. Mutlaka devam edelim. Sabah 7 olmazsa sevinirim bir sonra. Mutlaka detaylı teknik konuları konuşmaya devam edelim. Tekrardan çok teşekkürler. Türkiye'ye bol bol selamlar.
Bizden de selamlar hocam. Kolay gelsin.
Sağ olasın. Sağ olasın.